Herkese merhaba. Uzun bir aradan sonra tekrardan bir ses kaydı çekiyorum. Her zamanki gibi sizinle rezone ediyorsa alın, rezone ettiği kadarını alın, etmiyorsa almayın. Bazen bazı şeyler şimdi rezone etmiyor, sonrasında ediyor. Bazen bazı şeyler etrafımızdaki insanları anlamamıza yardımcı oluyor. Sizinle ne kadar rezone ediyorsa o kadarını alın. Söylediklerim her zaman benim kendi deneyimlerimden, kendi içsel bilgeliğimden, bana açılanlardan, bana gösterilenlerden, fark ettiklerimden, sizlerle paylaşımlarım. O yüzden dediğim gibi rezone ediyorsa alın, etmiyorsa ne âlâ. Ben çok önemli bir misyondan, bir görevden dönmüşüm gibi hissediyorum. İngilizce'de buna mission deniyor mesela. Gerçekten çok kıymetli, çok zor, çok zorlayıcı, çok yorucu, çok yıpratıcı bir misyondan, bir mission'dan, bir görevden dönmüşüm gibi hissediyorum. Bunu kendime ifade ederken çeşitli görseller geliyor gözümün önüne. Onları da sizlerle paylaşırım. Bu dönemi benim için nasıl bir dönem olduğunu fark ettirdiklerini sizlerle paylaşmak istiyorum. Hayatımızda yaşadığımız deneyimler bize acı verdikçe onlarla baş etmek için çeşitli şekillerde anlamlandırıyoruz. Bazen canımız yandığında yanmadı diyoruz. Kırıldığımızda İyiyim, yok bir şey diyoruz. Kızdığımızda susuyoruz, önümüze bakıyoruz. Bir şekilde durumu baş edecek şekilde, idare edecek şekilde geçiriyoruz. Canımız yanmıyor değil. Yanıyor ama o sırada nasıl baş etmemiz gerekiyorsa o şekilde davranarak bazen canımız acımıyormuş gibi bile yapabiliyoruz. Şu an aklıma geldi bir örnek. 11 yaşındaydım. Yaz tatilindeydik. Deniz kenarında kumda voleybol oynuyorduk. İki takıma ayrılmıştık. Ben bir takımdaydım. Öyle arkadaşlar arası. Uzaktan bir akrabamız vardı. Yaşı büyüktü herhalde. 17-18. Bilemediniz 16. Ama sanki de 17-18'di. O da benimle aynı takımdaydı. Voleybol topu parmağıma bir şekilde geldi ve çok acıdı. Gözlerim doldu. Kumdaydık ama gözlerimin dolduğunu insanlar görsün istemedim. Böyle denize doğru hareket ettim. Çünkü ağlayacağımı hissettim. Öyle herkesin önünde ağlamak istemedim. Arkamdan takımda olanlar geldi. Bir tanesi yakın kuzenimdi. Benimle yaşıt, nasıl olduğumu sordu. Bir de işte uzaktan kuzenim olan yaşı büyük olan çocuk geldi. Ve bana ne büyütüyorsun, niye bu kadar abartıyorsun, ne gerek var, ne oldu, bir şey olmadı ki gibilerinden konuştu. Küçümsedi, tepkimi abartılı buldu, laf etti insanların önünde. Zaten utanmışım, canım acıyor diye. Niye utanıyoruz değil mi, canımız acıdığında? Halbuki ne yazık yani. Bir de herkesin yanında hani abartıyormuşum gibi konuşarak iyice orada iyice utandım ben. İyice utandım, iyice üzüldüm. Ve oyuna geri döndüm. Oynamaya devam ettim o parmakla. Tabii çok bir şey yapamıyordum. Mümkün olduğu kadar bana gelmemesini sağlamaya çalışıyordum. Gelirse o parmağımla değil başka bütün parmaklarımı kullanarak kullanmaya çalışıyordum. Bir şey olmasın daha fazla diye. Çünkü canım çok acıyordu. Eve gittim. Oradan hep beraber evlere gittik. Parmağım davul gibi. Doktora gittik hemen o akşam. Parmağım kırılmış. O el parmağım. Şimdi duygusal olarak da böyle şeyler yaşıyoruz. Benim o sırada parmağım kırılmış. Ama kimse dışarıdan görmüyor parmağımın kırıldığını. Canım acıyor. Top öyle gelir. Herkesin canını acıyor. Bir şey olmamıştır. Niye abartıyorsun? Deniyor. Dışarıdan durum insanlara farklı gözükebilir. Canınızın ne kadar yandığı belli olmayabilir. Ve dışarıdan yaşı büyük, daha otorite gibi olan gözüken insanlar canınızın acımamış olması gerektiğini söylüyorsa onlara hak veriyoruz bazen. Onlar acımaması gerektiğini söylediyse acımamalı herhalde diyoruz bazen. Abarttığını söylediğinde abartıyorum herhalde diyoruz. Canımızın acıyıp acımamadığı hakkında bile izin almaya çalışıyoruz. İzin verilmeyince herhalde acımadı gibi davranıyoruz. Ne kadar acısa bile. Ve biz bile kendi davranışlarımızdan, acımızdan şüphe duymaya başlıyoruz. Parmağım çok acımıştı. Ben biliyordum ne kadar acıdığını. Ama öyle bir otorite figürü gibi gördüğüm biri öyle beni ve acımı küçümseyerek konuşmuştu ki ben bile ne kadar acıdığını kabul edemedim. Bu durumda röntgen çekilip kırık olduğu gözükebiliyor, teyit olabiliyor ne kadar zarar görmüş olduğunuz ve canınızın acımış olduğunu. Ama iç dünyamızın kırıklıkları bu kadar kolay tespit edilemiyor. Ve ne oluyor? Biz belki de inanıyoruz bize canının acımaması lazım diyenlere. İnanıyoruz abartıyorsun diyenlere. Büyütüyorsun diyenlere. Özellikle de güvendiğimiz insanlarsa, sevdiğimiz insanlarsa. Sözünü dikkate aldığımız insanlarsa. Bunlar anne, baba olabilir. Abi, abla, kardeş, teyze, anneanne, dede olabilir. Böyle 40 yılın başında uzaktan gördüğünüz, bilmem kaçıncı derece bir kuzeniniz dahi olabilir. Ve dediğim gibi, iç dünyamızda yaşadıklarımızın teyidi, Öyle bir röntgen çekmekle olmuyor. Ve içimizde bir sürü kırıklarla büyüyoruz. Bize o kadar canın acımamalıydı denilince de, canımız acıyınca da hakikaten acıyabilir mi? Acıyabilecek bir durum mu? Bu gerçekten acınabilecek bir durum mu diye de sorguluyor oluyoruz kendimizi. Bunu yaptığımızda aslında canımız acıyan yanımızı terk ediyor oluyoruz. Bir başkasının demesini beklemeden biz kendi kendimize acımadı o kadar diyen olmuş oluyoruz. Çocukken yaşadığımız çok olay var. Kapını parmağını kapıya sıkıştırmak olsun. Ayağını burkmak, dişini çarpmak, top oynarken düşmek olsun. Annenin babanın bir şey yaptığında seni odana göndermesi olsun. Çok komik hatıralar geliyor aklıma yakın zamanlarda. Bir arkadaşım eve gelecekti. Ben de kaç yaşındayım? 4 herhalde. Yani anaokulundayım da. Çok mutluydum o arkadaşım. En sevdiğim arkadaşımdı. Eve gelecek diye acayip mutluydum. Arkadaş benim için en kıymetli şeydi. Yerimde duramıyordum. Annem de benim o halimi hiç anlamaz. Çünkü çok yaşıma göre olgun bir çocukmuşum. Annem şey derdi zaten. Yaşına göre çok olgundun, yaşın gibi davrandığında şaşırırdım, kaldıramazdım. Tabii hepsinin travma olduğunu ileriki yaşlarımda öğrendim. Meğersem yaşına göre olgunluk bir travma responsuymuş. Neyse, geçiyoruz. Evinizdeki yetişkin olması gerekenler çocuk olunca çocuğun yetişkin olması gerekiyor tabii. Benim öyle 4 yaşında bir çocuk olarak çok sevinçli, çok mutlu ve çok hareketli olmam anneme fazla gelmiş. Hatırlıyorum bunu. Beni odama gönderdi. Odama göndermesinin nedeni, arkadaşım gelecek diye çok heyecanlıyım. Heyecanım fazla gelmiş. Bir çocuğun büyük duygusu olması çok normaldir. Hatta çocukların büyük duyguları olmalıdır. Çünkü çocuklar duyguları tekmiş gibi yaşar. Tek o varmış gibi. Büyük büyük, kocaman kocaman. Sınırı olmadan. Bir çocuğun doğal haliyle duyguyu yaşama şekli odur zaten. Bir çocuğun bir duyguyu büyük yaşaması garip değildir. Normaldir. Çocukların duyguları anlaması zamanla olur. Duyguları ifade edecek kanalları, kelimeleri, yolları oldukça ifade kuvvetlenir. Ama bir çocuk için o sırada duygu varoluşunun tamamını kapsar. Büyük duygu çok normaldir. Yaşadığım da büyük bir duygu, heyecan, ama yerimde duramıyorum. Öyle yoğun büyük bir duygu, çok hareketliyim. Odama göndermişti beni. Bu süreçte hatırladım, bu geçtiğimiz aylarda. Neyi yaşamaktan çekiniyorum diye sorduğumda bir gün kendime. Büyük duygu yaşamaktan dedim. Büyük duygu çok yaşarım ama hepsini kendi kendime. Kimsenin yanında büyük duygu yaşamamaya çalışırım. İşte bu da açıklıyor zaten. O 11 yaşında parmağıma voleybol topu gelip kırıldığında kimse ağladığımı görmesin diye denize doğru gitmeye çalışmam. Büyük duygu yaşarsan dışlanırsın, yalnız bırakılırsın, gönderilirsin, istenmezsin. Ne kadar basit değil mi? Ne kadar çabuk öğreniyor çocuklar. Ne kadar basit şeyler. Ne kadar yaralayabiliyor bir çocuğu. Bunun gibi bir sürü şey yaşıyoruz. Bazıları daha büyük, bazıları daha küçük. Hepimizin hayatında yaşadığımız olaylar var. 3 yaşındaki bir çocuk için ev taşımak bir travma olabilir. 7 yaşındaki bir çocuk için bir ev hayvanının vefatı travma olabilir. Nasıl yaşandığına bakılır birçok şeyin. Nasıl alan tutulduğu, nasıl o duyguların yaşanmasına izin verildiği, sindirilmesine izin verildiği, olayın kendisinden daha çok nasıl yaşandığıdır kişide iz bırakan. Çünkü travma dediğimiz olayın kendisi değil, kişideki iz düşümüdür. Böyle baktığımız zaman yaşadığımız olaylarda ne kadar terk edildik, ne kadar canımız acıdı ve acımıyor canın dendi. Acımız inkar edildi, yalanlandı. Canının acımasına hak verilmedi, izin verilmedi. Hatta abartıyorsun dendi. Gerçekten olan büyük olayları da düşünün hayatınızda. Ne kadarında kim yanınızda oldu, elinizden tuttu. Parmağın kırıldığında röntgene giriyorsun, belki ortaya çıkıyor parmağının kırıklığı. Ama için kırıldığında, ruhun kırıldığında kim görüyor bunu? Öyle bir şey ki canımız yandığında, ruhumuz böyle kırıldığında, ilgilenen kimse olmadığında, yalnız bırakıldığımızda, terk edildiğimizde, ki çoğu zaman zaten asıl kırıklık ve acı o terk edilmelerde oluyor. Ve sizi bilmem ama eğer sizi yetiştirenler kendi içlerindeki çocuğu şifalandırmadılarsa, o zaman yaş almış ama hala acılı çocuğun acısından yaşayan insanlar oluyorlar. Onlar da daha hala o acıyı nasıl yaşayacaklarını bilmedikleri için sizin de acınıza alan tutamıyorlar. O acıyı yaşayabilmenize yardımcı olamıyorlar. Sizin yaşadığınız her büyük duygu, acı, sevgi, mutluluk veya herhangi bir şey, korku, üzüntü, anksiyete onlara ağır geliyor. Çünkü onlar daha kendi büyük duygularını nasıl yaşayacaklarını bilmiyorlar. Kendileri büyük duygular yaşadığında etraflarındakilere maalesef yapıcı olmayan şekilde davranıyorlar. Söyleyebildiğim kadar güzel şekilde söylüyorum bunu. Maalesef etraflarındakilere kırıcı, üzücü, sarsıcı davranabiliyorlar. Yıkıcı. Ve ondan sonra da sizin yaşadığınız acı onlara ağır geldiğinden, yaşadığınız acı yokmuş gibi bir de davranıyorlar. Dediğim gibi bu sizinle rezone etmiyor olabilir. Ediyorsa alın. Ama belki hayatınızdaki bir insanı da anlamanıza yardımcı olur. Şimdi öyle bir şey ki, ne oluyor parmağınız kırıldığında, ayağınız kırıldığında? Doktorlar onu hizaya koyuyor. doğru hizalı şekilde alçıya alıyor ki kemikler kaynarken doğru hizada kaynasınlar. Peki ruhumuz kırıldığında ne oluyor? Kimse görmüyor. Kimse fark etmiyor. Hatta terk ediyorlar sizi. Siz de kendinizi terk ediyorsunuz. Ruhunuzda parçalar kırıldığında o halde bırakıyoruz onu. Acımıyor canım o kadar diyoruz. Bir şey olmadı diyoruz. Geçer diyoruz. Geçene kadar inkar ediyoruz. Yokmuş gibi davranıyoruz. İdare etmeye çalışıyoruz. Bastırıyoruz. Görmezden geliyoruz. Zaman geçtikçe halloldu zannediyoruz. Tamam işte, geçti. İyiyim. Bunu kolunuza yaptığınızı düşünün. Kolunuz kırıldı diyelim. Benim küçük yeğenim merdivenden düşmüştü. Kolu kırıldı. Öyle bir kırıldı ki kemik bayağı yerinden çıktı. Gözüküyordu yani. Doktora gidince doktorun onu bayıltması gerekti ki kemiği hizalı olacak yerine yerleştirebilsin alçağı yağ almadan önce. Şimdi bunu yapmadığını düşünün. O kemik nasıl kaynar? Yine kaynar. Kemikler yaşayan şeyler çünkü bir şekilde kaynarlar. Ama hiç hizalı olmayan şekilde kaynar. Kemik böyle dışarı doğru çıkıyormuş gibi bir şekilde kaynar. Hadi kemik kaynadı diyelim. O kolu ne kadar kullanabilir o kışı kemik kaynadıktan sonra? Eski kullanımına ulaşamaz. O kemik hizada olmadığı için ağrımaya devam eder. Kişinin canı yanmaya devam eder. O kol hep problemli kalır. Ve kullanımı da hiç de eskisi gibi olmaz ve kullanımının tamamına da ulaşamaz. İşte ruhumuzda parçalar kırıldığında ve kimse ilgilenmeyip onun kendi kendine iyileşmesine bıraktığımızda aynen böyle oluyor. Evet, bir şeyler kaynıyor. Bir şeyler bir şekilde tekrardan birbirine tutunuyor. Ama kemikler artık hizalı olmuyor. Ruhunun iskelesinde kırılmış olan kemikler kırıldıkları şekilde kaynıyorlar birbirleriyle. O zaman ne oluyor? Ruhunun iskeletinde hizalı olmuyor o kemikler. Bir şeyler belki kaynamış olabilir ama orada canın acımaya devam ediyor. Ve ruhunun o yanını, o tarafını %100 potansiyeliyle kullanamıyor oluyorsun. Kendini ifade etmek istiyorsun. O ifadeyi olduramıyorsun. Ruhun ifade etmek istiyor. İçinden bu enerji akıyor. Ama orada hizalanma yok. Nasıl o kolu tüm potansiyeliyle kullanamayacağın gibi. Kendinin o yanını, varoluşunun o yanını da kullanamıyor oluyorsun. Kaç tane böyle varoluşumuzun iskeletinin kemikleri kırıldı. Kaç kemik öyle kendi haline bırakıldı. Yanlış hizalanmalarla kaynadı. Kendi resmimizi çiziyor olsak nasıl bir şey çizeriz acaba? Ruhunun iskeleti. eğri büğrü bir şey çıkar belki. Bütün kırılan kemikler, küçüklü büyüklü, kendi haline bırakıldı. Hepsi yanlış izahlarla kaynadı. Varoluşumuzun ne kadarını hakikaten ifade edebiliyoruz? Varoluşumuzun ne kadarının, potansiyelinin ne kadarını gerçekleştirebiliyoruz, kullanabiliyoruz? Şifalanma mümkün mü diye soranlara, evet mümkün. Ama bu yol acılı bir yol. Zorlu bir yol. Cesaret isteyen bir yol. Çünkü ne oluyor? Yanlış kaynayan kemiği doğru hizayla kanlanması için ne yapmak gerekir? Kaynamış olan kemiği kırmak gerekir. Okulu tekrar kullanmak istiyorsan, eski potansiyeline getirmek istiyorsan ve zamanında yapmadıysan o müdahaleyi, sonra çok daha ağır bir müdahale yapman lazım. İlk o an yapsan o müdahaleyi, evet yine acılı olacak, sancılı olacak ama sonradan yaptığın müdahalenin yanında çok daha az kalır. O yüzden sonradan yapacağımız tüm müdahaleler daha da acılı, sancılı ve zaman alan süreçler oluyor. O kemiği tekrar kırmak gerekiyor. Bugün kullandığın şekliyle bir yere kadar kullanabiliyordum o kolumu diyebilirsin. En azından %10'unu kullanabiliyordum kolumun. %10'uyla bir şeyler yapabiliyordum. Şimdi o kolu kurarsa biri hiçbir şey yapamayacağım bir süre. Hem çok canım acıyacak. Hem müdahale edilmiş olacak. Hem arkasından tekrar alçaya alınacak. Belki ameliyat alınacak. Ve ben o kolu uzun süre hiç kullanamayacağım. En azından şimdi %10'unu kullanıyorum. Bunu diyebiliyor birçok insan şifa konusunda. Kendi içsel varoluşunu hizaya getirme konusunda. Ve anlıyorum. Çünkü süreç zor ve zorlayıcı. Ama kolunun kullanımının %100'ünü geri alabileceğini biliyorsan, %80'ini, %70'ini, varoluşunu, ruhunu ifade edebileceğini biliyorsan biraz daha fazla. Değmez mi? Herkes için değmeyebiliyor. Anlıyorum. Ama şifa yolu böyle bir yol. Tekrar kırılıyor o kolun. Belki ameliyat alınıyor. Ve tekrar alçıya alınıyor arkasından. Bekleniyor. Kullanmıyorsun kolunu. Hiç kullanmıyorsun hem de. Kullanamıyorsun. Tekrardan doğru hizadan hizalanması gerekiyor. Öyle kaynaması gerekiyor. Onun ne demek olduğunu sen de bilmiyorsun ama şifalanması için bir süre onu kendi haline bırakman gerekiyor. Ondan bir şey beklemeden, ona özenerek, ona bakarak, onunla ilgilenerek, onun ihtiyacına yönelik davranarak ve ondan bir şey beklemeyerek kalmak gerekiyor. Bunu tabii şu an kolunuz için söylüyorum ama kol değil asıl bahsettiğim, biliyorsunuz. Ruhunuz ve ruhunuzun o parçası. Varoluşunuzun o parçası. Hiç alçı alındı mı bir tarafınız bilmiyorum ama benim birkaç defa alındı. Alçı çıktıktan sonra da kullanamıyorsunuz. Ben 6 yaşında ayağımı kırmıştım. Kimse bana söylemedi alçı çıktıktan sonra doğru düzgün bile yürüyemeyeceğimi, hiç koşamayacağımı hatta. Zannediyorum alçı çıkınca koşacağım. 3,5 hafta alçıda kaldı ayağım. 6 yaşındaki bir çocuk için kolay değil. Hiç sesimi çıkarmamıştım. Sabırla bekledim. Ama çıkınca, doğru düzgün yürüyemeyince çok korktum. Hiç yürüyemeyeceğim zannettim. İnsana biraz öyle oluyor. Alçı çıktıktan sonra tekrar hiç yürüyemeyecekmişsin, hiç koşamayacakmışsın gibi geliyor. Bu şifa süreci de biraz öyle olabiliyor. Kolun kırıldı, tekrar kırıldı veya ameliyata girdin. Sonra alçı alındı, hiç kullanmadın, sabırla bekledin. Alçı çıktı, şimdi hani full potansiyel diyorlardı bana. Eskiden yaptım bile yapamıyorum. Evet, doğru. Çünkü nasıl alçı çıktıktan sonra ayağının o kaslarının, bacağının o kaslarının tekrardan gelişmesi gerekir. Tekrardan kullanımına ulaşması gerekir. Yavaş yavaş açılır. Tekrardan kullanımını yavaş yavaş kazanır. Doğru kullandıkça, sabırla, yine şefkatle, özenle dikkat ettikçe, üstüne gitmeyip de izin verdiği kadar kullanarak, yavaş yavaş onu hayatına kattıkça, eskisi gibi koşarsın, hatta daha iyi koşarsın. Varoluşta da öyle bir şey oluyor. Alçı çıktıktan sonra hemen kullanamıyorsun onu. Sana belki de vaat edilen veya kendi kendine umduğun, tamam bu kadar acı çektim hadi şimdi dediğin yerde anında %100'üne gelmiyorsun. Yine sıfırdan başlıyorsun. Yavaş yavaş, adım adım, özenle inşa ediyorsun. O kaslarını geliştiriyorsun. Ama bu sefer %10'la kalmıyorsun. Çünkü artık önün açık. Sen kullandıkça geliştirebilirsin, ilerletebilirsin. Şifa böyle bir süreç. Ben yeni böyle bir süreçten geçtim. Bundan zaten sık sık geçiyorum diyeceğim size. Bu sefer daha da derin. Şifa katmanlı katmanlı katmanlı olur. Çünkü daha öncelerde bunu söylediğimi hatırlıyorum. Ne kadar derine inersen bir sonraki derinliği çıkar. Ne kadar katman inersen bir sonraki katman çıkar. Çok çok derin katmanlara girdiğimi hissediyorum bu sefer. Öyle ki şöyle bir şey oldu. En çocukluğuma gittim. Hepimizin içinde, hepimiz demeyeyim, belki sizde yoktur. Beni dinliyorsanız vardır diye düşünüyorum. Çünkü sözlerim size rezone ettiği için hala beni dinliyorsunuzdur diye düşünüyorum ama. O yüzden hepimiz dedim. Belki de hepimiz değil ama. Bana öyle geliyor ki. Hepimiz diyeceğim. Veya bizlerin, o bizler kimsek. İçimizde canı yanan bir çocuk var. Zamanında terk edilmiş. Zamanında istismar edilmiş. Zamanında belki taciz edilmiş. Zamanında zorbalık edilmiş. Aşağılanmış. Küçümsenmiş. Hor görülmüş. Yok sayılmış. Kırılmış. Sevilmemiş. Koşullu sevilmiş. Yerinde istenmemiş. Canı acıyan bir çocuk var. Nasıl canı yanan kolun bacağın geçsin diye bekliyorsun. Belki seni büyütenler, etrafında olanlar da tamam canım bir şey olmadı. İşte geçti bitti diyor. O benim uzak kuzenimin bana söylediği gibi bir şey mi oldu, bir şey olmadı. Niye bu kadar büyütüyorsun der gibi diyorlar. Kimse ruhumuzun röntgenini çekemediği için bir şeyin kırıldığını görmüyor. Sen de görmüyorsun. Ve terk ediyorsun acını, acıyan canını. kırılan kalbini, içini, ruhunu. Orada bir çocuk var, terk edilmiş canı yana. Aynı o kolun canı yandığı şekilde kalmış gibi. Terk edilmiş bir çocuk var içinde. Ve en zorlu, en kötü, en acılı deneyimlerde. Daha kolay deneyimlerde olanlara daha rahat ulaşıyoruz. Yine onlar da kolay deneyimler değil. Onlar da zorlu deneyimler, acılı deneyimler, tatsız deneyimler. Oralara da girmek zor. Oralara da ulaşmak zor. Ama bir de ne pahasına olursa olsun girmemeye çalıştığımız yerler var. Aslında her şeyin kökünün saklı olduğu yerler. Ne pahasına olursa girmemeye çalıştığımız yerler. En büyük parçalarımızı terk ettiğimiz yerler. Ve oraya girmemek için her şeyi yapmaya hazırız. Çok büyük bir boşluk yaşıyoruz. O varoluşumuza ulaşamadıkça, o halimize, orada canı acıyan çocuğa, kendine, canı acıyan yanına ulaşamadıkça, onu terk edilmiş bir şekilde bıraktıkça çok büyük bir boşluk yaşıyoruz. Kendi içimizde bir boşluk. Kendimizden uzak düşüyoruz, uzak kalıyoruz. Eksik hissediyoruz. Özlem duyuyoruz. Ama ne olursa olsun oraya girmemeye çalışıyoruz. Ve başka şeylerle doldurmaya çalışıyoruz orayı. Belki partnerler, belki iş güç, belki tanımlar, belki materyal, maddi kazançlar, kazanımlar, kim bilir. Herkes türlü türlü şeyi deniyor olabilir kendince. Yeter ki oraya girmeyeyim. Yeter ki oraya dönüp bakmak zorunda kalmayayım. İçimdeki eksikliği nasıl giderebilirim? Hayatıma alabileceğim bir romantik partner mi olur? Nasıl unutabilirim? Yaptığım aktiviteler, izlediğim şeyler mi olur? Yediğim içtiklerim mi olur? İşimde alacağım ünvanımla ne kadar değersiz hissettiğimden mi kaçmak olur? Kim bilir neler neler. Ama işte hiçbiri doldurmuyor. Hiçbiri o acıyan yere girip onu şifalandırmadıkça o acıyı dindirmiyor. Hepsi geçiştiriyor. Ve o en acıyan, en zorlu, en girmekten korktuğun yer aslında neredeyse senin cehennemin. Öyle bir acı ki çıkamam zannediyorsun oradan. Oraya girersem çıkamam. Nasıl çıkarım? Öyle bir acı ki ölmekten beter. O acıyla yaşayamam. Öyle hissediyorsun. Çünkü başta zaten o acıyı yaşadığında o acıyı yaşayan tarafını terk etmenin nedeni buydu. O acıyla yaşamak o kadar zor, o kadar mümkün değilmiş gibi geldi ki. Çünkü o yaşta, o halde o acıyı yaşamak için donanımlı değildin ve etrafındaki kimse de maalesef donanımlı değildi. Sana o acıyı yaşayabileceğin alanı imkanı sağlayamadı. O yaşta o acı, evet, sana büyük bir tehdit gibi geldi. Yaşayamam diye düşündün. O yüzden terk ettin o acını, o halini, o zorluğu. Ve şu anda da onun hatırası var. Öyle geliyor. O acıyla yaşayamam. O acıyı kendime yaşatırsam oradan sağ çıkamam. Ama bugün, bugün kendini getirdiğin yer farklı bir yer. Eğer öyle hissediyorsan hala yine de kendine bu donanımı verebilirsin, sağlayabilirsin, destek alabilirsin. Ben psikoloğa gitmeye öyle başladım. Bir yer var kendi içimde, görüyorum dedim. Söyledim de yerini, konunun ne olduğunu, zorluğun ne olduğunu, ne ilgili olduğunu. Ben oraya tek başıma giremem dedim. Oraya tek başıma giremeyeceğimi biliyorum dedim. Yardıma ihtiyacım var dedim. Oraya tek başınıza girebilecek gibi hissetmiyorsanız, kendinizi oraya gelecek, girebilecek şekilde donanım yapabilirsiniz, verebilirsiniz, sağlayabilirsiniz. Çünkü evet, bazı yerlere tek başımıza girmek çok zor. Bana bazen soruyorlar, bu kadar farkındalığın var, niye psikoloğa gidiyorsun diye. Çünkü içimde çok daha fazlası var. Geldiğim yeri son yer sanmak şaşırmak olur. Kendimi şaşırmak. Şükür sonda değilim. Daha çok şey var keşfedecek. Daha çok şey var. Gün yüzüne çıkaracak. Daha çok şey var kendime katacak. Ne kadar güzel ki daha çok şey var. Bende ifade bulacak. Ve evet, bazı yerlere tek başıma girmek istemiyorum. Öyle ki bu cehennem gibi gelen yerler insana kendisini unutturur. Öyle derin bir yere giriyor ki insan. Öyle derin bir karanlık ki, öyle derin bir acı ki, bütün acılarının depolandığı yerlere giriyorsun. Her zaman bilerek değil. Bazen bir ilişki aracılığıyla. Şöyle bir şey var ki hiçbir ilişki ve hiçbir yaşanılan şey, siz oraya girmeye niyetli değilseniz sizi oraya sokamaz. Acılı olur, zorlu olur, yıpratıcı olur, kötü olur, olur bu olur. Ancak siz oralara girmeye niyetliyseniz, aynı zamanda o zaman oralara girmenize de aracı olabilir. Bazen evden çıkartılmak sizi böyle bir yere götürebilir. Bazen bir vefat, bazen çok ağır bir hastalık, bazen bir yakınınızın hastalığı, bazen bir ilişki. Bitişler, başlangıçlar. Siz hazırsanız oraya girmeye, buna aracı olabilir. Ve oraya giriyorsanız eğer, çok derin bir karanlığa girmiş olabilirsiniz. Gerçekten. Karanlığın dibi. Cehenneme girmiş gibi. Orada kaldıkça acının yoğunluğu, şok, kaçtığın tüm travmaların, belki de gün yüzüne çıktığı yer. Kendini sadece oradan tanımlarken bulabilirsin. Acın, travman. O karanlık. Öyle bir karanlıktır ki o. Sana kim olduğunu unutturur. Kim olduğunu unutmuş olabilirsin bu dönem. Kim olduğunu unutacak kadar derinlere inmiş olabilirsin o karanlıkta. Öyle dönemlerde size kim olduğunuzu hatırlatacak arkadaşlar, yakınlar olması çok kıymetli olabiliyor. Çünkü bazen sadece bir değil, birkaç olay birden yaşayabiliyorsunuz. Hem evden çıkartılma, hem partnerinizle bir ayrılık, hem bir yakınınızın vefatı, hem bir yakınınızın hastalığı, hem belki sizin hasta olmanız, birçok kırılmayı bir anda da yaşayabiliyorsun. Ve gerçekten bu sefer hayatında sana kim olduğunu hatırlatacak rutinin de kalmıyor. Evin eşyan da kalmıyor. Partnerin de kalmıyor. Kim olduğunu hatırlamak iyice zorlaşabiliyor. O yüzden bu yollara çıkarken donanımla çıkmak çok kıymetli. Farkında olmadan kendini o yolda da bulabiliyor insan ama baştan zaten şifaya baş koyan bir insansan biriyle çalışmaya başlamış olabiliyorsun. Arkadaşlarını, en yakınlarını yakınında tutuyorsun. Buradan çıkarken, çıkmak zor olabilir. Geri geldiğinde aynı insan olarak gelmiyorsun. Sen kendini kurtarmış oluyorsun. O cehennemi, o karanlığa korkarak, tedirgin, çıkıp çıkamayacağını bilmez. O yaşanmış travmaların, acıların, hepsini kendinden daha güçlü zannederek, sanarak, sırf o yüzden ömrünü o kendi içindeki acıdan, karanlıktan, travmadan kaçarak yaşamaya çalışmışken, ona doğru gitmiş, onunla yüzleşmiş. Onun gücünü kendine geri almış. Ama sadece onu değil. Orada o travmanın, o acının tutsak tuttuğu parçalarını, o acıya katlanamayacağın için geride bırakmış olduğun ruhunun, varoluşun yanlarını, o travmayı yaşadığın yaştaki o çocuk halini alıp geri geliyorsun. Kendine katmış, bir bütün olmuş, varoluşunun genişlediği yerden kendine katmış bir şekilde o gücü, o travmadan, o yaşanmışlıktan, o acıdan geri almış bir şekilde, geride bırakmış olduğun o çocuğu yanına almış bir şekilde geri geliyorsun. Sen oradan başka biri olarak dönüyorsun. Ben geçtiğimiz senelerde bunlardan birkaç tane yaşadım. Şükür. Şükür bana beni hatırlatacak yakınlarım vardı. Çok şanslıyım ki. Üç yakın arkadaşım, bir psikoloğum vardı. Sadece o da değil, evrenin hep yanımda tuttuğu, rehberlik ihtiyacı hissettiğimde danışabileceğim bir iki insan daha vardı. Bana beni hatırlatan, o karanlıkta ışığımı hatırlatan, yolumu bulmamda yardımcı olan, geri kendime dönen yolumu. Bu dönem siz neler yaşadınız bilmiyorum. Ama kendimi unutmuş gibi hissediyorum. Rutinimi unutmuş gibi hissediyorum. Kendime bildiğim halime dönemiyorum. Niye böyle oldu bilmiyorum. Kaybolmuş gibi hissediyorum. Hayatımın neresinden tutacağım, hangi ucundan tutacağım bilemiyorum. Neresinden tekrar başlayacağım bilemiyorum gibi söylemlerde bulunuyorsanız, bu tür hisler içindeyseniz, yaşadıklarınızı nasıl anlamlandırırsınız bir bakın. Bu söylediklerim yardımcı olur mu bir düşünün. Daha hala bu kayıplardaysanız ve yolumu bulamıyorum diyorsanız biriyle çalışın. Çünkü bazen o karanlıktan çıkmak için bir yol göstericiye, bir rehbere ihtiyaç oluyor. Ben ne dedim size, psikologla çalışmama rağmen 2-3 arkadaşım yanımda bana beni hatırlatacak insanlar olmasına rağmen yine de danıştığım, bunun dışında bana rehberlik için, yol göstermesi için danıştığım yine iki insan oldu arada. Beni sevdiğini bildiğim, güvendiğim, beni koruduğunu bildiğim, kolladığını bildiğim. Bu yol kolay bir yol değil. Kendinize ihtiyacınız olan desteği verin ki bu yoldan başarıyla geri dönebilin. Gerçekten ben bunu kendi cehennemimize gitmek gibi görüyorum. Kendi içimizdeki en büyük korkuların olduğu yere gitmek çünkü bu. En büyük acıların olduğu yere. En büyük kendi içimizdeki travmaların yaşanmış olduğu yere. Kendimizi kurtarmaya gidiyoruz ama oraya. Misyonumuz o işte. Görevden döndüm gibi hissediyorum, misyondan döndüm gibi hissediyorum demiştim ya size. Daha bu kaydın başında. İşte misyonum. Kendimin geride bıraktığım parçalarını, o çocuk halimi kurtarmak. Misyonum buydu. Geri dönmüş gibi hissediyorum. Bir yandan şey gibi de geliyor bana. Ses kaydının başında söylemiştim, farklı görseller geliyor diye. Görsellerden bir tanesi şu. Süper kahramanlar düşünün. Genelde bunlar ekip halinde olabiliyorlar. X-Men biliyorsanız mesela. Veya işte başka bir süper kahraman grubu hayal edebilirsiniz. Bunların bir merkezi vardır mesela kaldıkları. bir misyona gitmişlerdir. Döndüklerinde atıyorum bir tanesi, iki tanesi bir yerde tutsak kalmıştır, hapis kalmıştır, bayılıp kalmıştır. Bir büyünün altında kalmıştır. Kendini unutup kalmıştır. Geri dönememiştir. Merkeze gelenler ne yapalım artık onlar geride kaldı deyip hayatlarına devam etmezler. O kişilerin dönemedikleri yerin çok problemli, çok zor ve hepsi için tehlikeli bir yer olduğunu bilmelerine rağmen onların olduğu orada olduğunu bilerek hayatlarına devam etmezler. Kendilerine oraya gidip geri dönebileceklerini sağlamak için tüm donanımları verirler. Tüm desteği kendilerine sağlarlar. Tüm donanımı sağlarlar, hazırlanırlar. Başarılı olabilmek için, gidip onları da alıp geri dönebilmek için yapabilecekleri her şeyi yaparlar. Ve ondan sonra göreve çıkar gibi oraya giderler. Onları kurtarmaya, onları alıp dönmeye. Yapıp yapamayacaklarını bilmezler. Ama yapabilmek için tüm hazırlıklarını yaparlar. Ve tüm amaç bunu başarıyla gerçekleştirebilmektir. Ve oradan işte güzel sonla bitiyor. Kurtarıp geri gelirler. Eve dönmek güzeldir. Varoluşumuzun tamamıyla, ekibin tamamıyla, varoluşumuzun iskeletinin her parçasını kullanabilecek şekilde, ruhumuzun iskeletini hizalayarak, ruhumuzun tüm varoluşuna ifade bulacak şekilde, İçimizdeki canı yanan çocuğu tek başına terk etmek değil. O acıdan korkarak ve kaçarak hayatımızı kaçarak yaşamak değil. Kendi içimizde mayın tarlaları varmış gibi yaşıyoruz. Kendi içimizde o korktuğumuz alanlara girmemek üzere parmak ucunda yürüyerek var oluyoruz adeta. Kendi içimizde bu savaşı, bu korkuyu, bu kaçmayı yaşarken hayatta potansiyelimizin tamamını kullanmaya çalışıyoruz. İçimizde bu savaşı, bu mücadeleyi, bu acıyı taşırken huzurlu, mutlu, neşeli, keyifli olmaya çalışıyoruz. İnanın nafile. Kaçarak istediğimiz hayatı yaşamak, yaşamaya çalışmak nafile. İçimizde savaşı taşırken, yaşarken huzur bulmaya çalışmak nafile. Bu geçtiğimiz dönem kendinizi derin karanlıkların içindeymiş gibi hissettiyseniz, kendimi kaybettim, kim olduğumu unuttum, bulmakta zorlanıyorum diyorsanız, belki de çok büyük, kuvvetli, derin bir misyondasınız. Ve dediğim gibi hepimizin bu yollarda desteğe ihtiyacı olabilir. Kendinize ihtiyacınız olan desteği, donanımı verin ki bu misyondan başarıyla geri dönebilin kendinize. Döndüğünüzde aynı insan olarak değil, bambaşka dönüyor olacaksınız. Ben 10-13 Ağustos günleri, Perşembe, Pazar, 4 günlük kendinle sevgiden buluş atölyesi sunuyor olacağım. Bu atölyede kendinizden kaçtığınız yanların ne olduğu, bunlarla nasıl tekrardan buluşabileceğiniz, nasıl kendinize katabileceğiniz üzerine konuşuyor olacağız. Kendinizle ilgili hikayelerin, algıların nasıl oluştuğu, vardığınız yargıların nasıl oluştuğu, bunların sizi nasıl kendinizi belli bir şekilde görmeye zorladığı ve aslında kısıtlı tuttuğu, nerede o kolunuz, bacağınız kırıldı ve kullanmıyorsanız canınız acıdığı için oralara bakacağız. Nerede hala bitmemiş, tatmin edilmemiş ihtiyaçlar var? Nasıl o geçmiş ihtiyaçlar şimdinizi yaşamanıza engel oluyor? Şimdiki istek ve ihtiyaçlarınızı kendinize sunmanıza engel oluyor. Ve nasıl bu döngüden çıkabilirsiniz? Bugünkü varoluşunuza hizmet eder bir şekilde yaşamayı seçebilirsiniz. Bunu araştırıyor olacağız. Ve nasıl kendi içinizdeki savaşa son verip varoluşunuzun tamamını kucaklayıp tamamından yaşayabileceğinizi araştırıyor olacağız. Kendinizde ve hayatta huzur, kabul ve kendinize karşı koşulsuz sevgiden nasıl var olabileceğinizin adımı olacak. Bu online yaptığım bir çalışma. Perşembe ve cuma akşamları yapacağız bu çalışmayı. Cumartesi ve pazar gün içinde olacak. Perşembe ve cuma 2,5 saat. Cumartesi, pazar 5-6 saatlik yoğun bir program. 4 günün tamamına katılmak gerekiyor. Eğer katılmak istiyorsanız, birlikte çalışmak istiyorsanız bana yazabilirsiniz. sedaerkman.com'da bütün bilgiler var web sitesinden. İsterseniz e-mail atın. İsterseniz Instagram'dan bana yazın. Sound of Seda Instagram ismim. Bu dönemde bu tür bir desteğe, bu tür bir rehberliğe, bu tür bir yol göstericiliğe, kendi iç dünyanızın haritasını çıkarmaya ihtiyacınız varsa bu sizin için uygun bir çalışma olabilir. Bu çalışmayı bir daha ne zaman vereceğimi soranlar için tam bilmiyorum. Kasım'da bunu İngilizce olarak vereceğimi biliyorum. Ama Türkçe tekrar ne zaman vereceğim onu bilemiyorum. Umarım birlikte denk gelir, çalışabiliriz. Aynı zamanda hatırlatmak istiyorum. 11-15 Ekim'de Antalya'da 5 günlük yoga ve şifa ile ferahlığa yolculuk kampı yapıyorum. Yoga, meditasyon, somatik deneyimleme ve kristal çanaklarla ses şifa seanslarından oluşan bir çalışma. Ses kaydında dediğim gibi travma olayın kendisine değil, bedendeki iz düşümü, o terk edildiğimiz yerler, o kırılıp kırık kalıp ondan sonra o şekilde kaynayan kemikler hala acıyı taşıyor varoluşumuz ve oradan var oluyoruz, kendimizi de o zannediyoruz. Erken yaşta kolunuz kırılsa 3 yaşında hatırlamayacaksınız bile kolunuzun belki nasıl kırıldığını. O şekilde kalsa belki siz kendinizi hep kolunuz o şekildeydi diye hatırlayabilirsiniz. Zaten kolumu ancak bu kadar kullanıyordum diye zannedebilirsiniz. İşte bize bu oluyor. Çok erken yaşlarda yaşıyoruz, birçok şeyi fark etmiyoruz bile. Hatırlamıyor bile çoğu insan 5-6 yaşından önce nasıl bir insan olduğunu. Ben kendimi bildim bile diyor. Ancak 5-6 yaşından sonrasını hatırlıyor. Öncesinde nasıl olduğunu bilmiyor. Halbuki 5-6'ya gelene kadar çoktan şekillenmiş oluyor varoluşumuz. Çoktan birçok şey kırılmış oluyor içeride. Çoktan kendi kendine yanlış kaynamış oluyor, hizadan çıkmış bir şekilde. Ve sen kolunu bacağını öyle düşünün, metaforik konuşuyorum, kırık bir şekilde var olduğunu zannediyorsun. Çünkü kendini öyle hatırlıyorsun. Ben zaten kolumu bu kadar kullanabiliyordum, bacağımı bu kadar kullanabiliyordum diyorsun. Çünkü öncesini, kırılmadan önceki halini hatırlamıyorsun. Kırılmadan önceki hali neydi? Sen de bilmiyorsun. Ama inan, böyle değildi. Bedende travmanın iz düşümleriyle çalışıyoruz. Nerede olduklarını fark ediyoruz. Sadece fark etmekle de kalmıyor. Yaptığımız çalışmalarla, yoga, meditasyon, somatik deneyimleme ve kristal çanaklarla ses şifa seanslarıyla bu bölgeleri tekrardan hizalandırma çalışmaları yapıyoruz. Travma bizi korkuda tutar, acıda tutar, kaçmakta tutar. Biraz önce de bahsettiğim gibi, hep kendi içimizde mayın tarlası varmış gibi kaçarak yaşıyoruz. Kaçarak yaşayan insan bir yere doğru değil, bir yerden doğru gider. O zaman istediğimize doğru değil, istemediğimizden kaçarak yaşıyor oluyoruz. İstediğimiz bir yere nasıl gidebiliriz eğer kaçıyorsak? Kaçan insan kaçtığının dışında herhangi bir yer olsun diye düşünebilir. Kaçmayı bırakıp hakikaten durabilecek kadar güvende hisseden insan ancak gerçek anlamda istediğinin ne olduğunun değerlendirmesini yapabilir. Önünde olanı olduğu gibi görmeyi seçebilir. Ama durup kalabilecek kadar güvende hissetmesi lazım. Kaçmama gerek yok diyecek kadar kendiyle kalabilmesi lazım. Ne yazık ki bunu çoğumuz yapamıyoruz. Yapmaya niyetli olanlar için bu çalışmalar alıp götürür sizi. 4 günlük kendinle sevgiden buluş çalışmasından sonra aynı değilim diyorlar. 4 gün. 4 gün. Ömrünüzde nedir ki 4 gün? Ama her çıkan aynı insan değilim diyor. Aynı insan değilim. Değmez mi? 4 gün verdiğin o emek, ilgi, odak sonunda çok daha kendine yakın, tanıyamayacağın kadar aslında kendine yakın bir versiyonunla tanışıyorsun. Bambaşka biri gibi hissedebileceğin kadar kendine yakın. Ve o 5 günlük kamp, Ekim'de sunduğum kamp, geri dönüşü olmayan bir açılma yaratıyor insanlarda. Çünkü ancak kaçmayı bıraktığımız yerde seçmeye başlıyoruz. Kaçış kapatır insanı. Korku, acı kapatır insanı. Korkudan yaşayan insanın tek amacı o günü de geçirebilmektir. Yaratmak, üretmek değildir. Hayatta kalmaktır. Kendi içimizdeki travmaları, acıları yaşamamak için kendimizle mücadele ederken hayatı acıdan kaçarmışçasına yaşarken potansiyelimizi kullanmamıza, hakikaten içimizden akanı yaratmamıza, üretmemize, hayattaki coşkuyu hissetmemize imkan yok. Yaratım güvenli hissettiğimiz yerde olur. Kalp açıklığı, coşku, neşe, güvenli hissettiğimiz yerde yaşanır. Sevgi, güvende hissettiğimiz ilişkilerde olur. her şeyin temelinde, yaşamda, yaşamak istediğimizi söylediğimiz duygularının hepsinin temelinde güvende hissetmek vardır. Sevgi, değer, keyif, neşe, coşku, yaratım, hepsi. Hepsi güvenin getirdiği, bedenin rahatladığı, izin verdiği, kalbini açtığı yerde vardır. Korkuda ne olur? Kapanır gövde, küçülürsün, en küçük hedef olmaya çalışırsın. Güvende hissettiğin arkadaşına nasıl sarılırsın bir de onu düşün. Kalbini açarak, kollarını açarak, göğsünü açarak. Hayata da öyle en yakın arkadaşına sarılır gibi kalbini, göğsünü açabilir misin? Kollarını açıp kucaklayabilir misin? İşte bunu yapıyoruz o kampta. Bunu tekrar nasıl yaşayabiliriz? Onu deneyimliyoruz. Bu iki çalışma birbirini çok destekliyor. Bu iki çalışma varoluşunuzu değiştiriyor. Tekine de gelirseniz çok kuvvetli, ikisine gelirseniz bambaşka. Bunları sizlerle paylaşabildiğim için çok mutluyum. Benimle çalışan herkesle bu çalışmalar zenginleşiyor. Katılan sizlerle derin bağlar kuruyoruz. Birlikte kalpten kalbe bağ kuruyor oluyoruz. Her zaman, her çalışmadan sonra şükrediyorum. Şükrediyorum kalpten kalbe kurulan bağlara. Şükrediyorum paylaştığımız güzelliğe. Şükrediyorum birlikteliğimize. Umarım sizlerle de birlikte çalışma fırsatımız olur. Bilgi almak istiyorsanız sedaerkman.com web sayfasından bilgi alabilirsiniz. Detaylı daha fazla bilgi almak istiyorsanız, sormak istediğiniz bir şey varsa bana e-mail atabilirsiniz. Orada e-mail bilgilerim de var. Instagram'dan Sound of Seda Instagram isminden beni bulabilirsiniz. Dediğim gibi bu dönem siz de kendi içinizde derin, karanlık, yerinde kaybolmuş bir yolculuğa çıkmış gibi hissediyorsanız, söylediklerim rezone ediyorsa ne ala, beraber çalışmak istiyorsanız, bu çalışmalara değil de ayrı tek başınıza birebir koçluk almak istiyorsanız yine bana yazın. Gelin beraber çalışalım. Kendinize çok iyi bakın. İçinizdeki çocuğun seslenişlerine kulak verin. Sevgiyle kalın. Sevgiden yol alın.